Herkese merhaba. Gölge Kimlikleri'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Dilara. Bugünkü bölüm biraz geç geldi. Normalde haftada bir bölüm yüklemeye çalışıyorum. Fakat geçen haftam çok yoğundu ve bölümü yetiştiremedim. Bu yüzden sizden özür diliyorum ve hiç vaktinizi çalmadan hemen olayı anlatmaya başlıyorum. Olayın kahramanlarının ilki olan Julie Kibushi 14 Şubat 1987 tarihinde dünyaya geldi. Babası Masa ve annesi June'ın tek kızı olan Julie, tahmin edeceğiniz üzere evin prensesi gibi büyütülmüştü. Bu çiftin aynı zamanda iki erkek çocuğu daha vardı. Julie oldukça atletik bir kızdı ve spor yapmaya bayılırdı. Dansa da ilgi duyardı ve 5 yaşında başladığı bu dans serüveni aslında hayatında bir tutku haline gelmişti. Birçok farklı dans türüne ilgisi vardı ve zamanının çoğunu dans ederek geçirirdi. Julie bir üniversite öğrencisiydi ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyordu. Okulu ailesinin de yaşadığı Güney Kaliforniya'daydı ve bu yüzden üniversitede evden ayrılmamıştı ve hala ebeveynleriyle yaşamaktaydı. 21 Mayıs 2010 Cuma günü Julie annesine Long Beach'e abisinin ve abisinin nişanlısının yanına gideceğini, beraber akşam yemeği yiyeceklerini ve onlara düğünlerini planlamada yardım edeceğini söyledi. Evden çıkarken annesine onu beklememesini, çünkü muhtemelen eve geç geleceğini ve onu sevdiğini söyleyerek yola çıktı. Ve bu maalesef annesinin kızını canlı olarak gördüğü son andı. Julie, abisi ve abisinin nişanlısıyla birlikte yemek yerken telefonuna sürekli bildirim geliyordu. Bunlar mesaj bildirimleriydi ve çok yakın bir arkadaşı olan Sam'den gelmekteydi. Mesajlarda Sam çok kötü bir gün geçirdiğini, ailesiyle kavga ettiğini yazmıştı. Söylediğine göre ağlayacak bir omza ihtiyacı vardı ve bu yüzden de Julie'yi evine çağırıyordu. Julie o durumda Sam'i yalnız bırakmak istemedi. Çünkü mesajlara göre Sam gerçekten kötü bir durumdaydı ve bu onu haliyle endişelendirdi. Bunun üzerine Julie abisine Sam'den bahsetti ve Sam'in yalnızca arkadaşı, hatta abisi gibi olduğunu ve eğer tanışsalardı birbirlerini çok seveceklerinden söz etti. Şimdi size birazcık Sam'dan bahsetmek istiyorum. Sam, Steve ve Raquel'in tek çocuğuydu. Amerikan ordusunda ödüllü bir eski askerdi ve askerlik görevi boyunca Afganistan'da görev yapmıştı. Sam askerden geldikten sonra hemen üniversiteye kaydoldu. Böylelikle diplomasını alıp askerliğine devam edebilirdi. Ve görev süresince askerlik yapmaktan çok keyif aldığı için ve seyahat etmeyi de çok severdi, mezun olur olmaz orduya geri dönmeyi planlıyordu. Daha önce dediğim gibi Sam ve Julie arasında yalnızca bir arkadaşlık ilişkisi vardı. Herhangi bir romantik ilişki yoktu. Sam çok sevilen bir insandı ve herkese birer abi gibi yaklaşırdı. Ne zaman arkadaşları ona ihtiyaç duysa yanlarında olurdu. Bu yönden Julie ile kişilikleri aslında çok benzerdi. Julie de aynı şekilde arkadaşlarına yardım etmekten ve sorunlarına çözüm üretmekten çok hoşlanırdı. Julie, Sam'e antropoloji dersinde yardımcı olmuştu ve Sam de bu dersi böylelikle A alarak geçmeyi başarmıştı. Yani bu ikili arkadaşlıklarına çok değer vermekteydi ve birbirlerine her koşulda destek olurlardı. Sam'dan aldığı mesajlar da haliyle onu çok endişelendirdi. Bu yüzden abisine Sam'in evine gideceğini ve neler olduğunu kontrol edeceğini söyleyerek onların yanından ayrıldı. Ertesi gün, yani cumartesi, Julie'nin annesi June uyandı ve kızının hala evde olmadığını fark etti. İlk başta hemen paniklemedi çünkü Julie abisiyle buluştuğu zaman, özellikle eğer içki de içmişse, sık sık onun evine kalmaya giderdi. Böylelikle içkili arabada kullanmamış olurdu. Bu yüzden kızına yalnızca mesaj attı ve ona nerede olduğunu sordu. Artık saat öğle vaktine epey yaklaşmıştı ve Julie hala evde değildi. Bunun üzerine annesi ona bir mesaj daha attı fakat yine bu mesajına bir cevap alamadı. Biraz endişelenmeye başlayan anne bu sefer kızını aradı fakat telefon uzun süre çaldıktan sonra sesli mesaja yönlendirildi. Telefonla ona ulaşamadığında ise artık bir terslik olduğunu anlamıştı. Çünkü bu durum Julie'nin karakterine pek uymuyordu. Yani Julie bir şekilde annesinin mesajlarına ya da aramalarına hep cevap verirdi. Daha sonra June oğlunu aradı ve ona Julie'nin yerini sordu. Ve bu konuşma sonrasında kızının o gece Sam'in evine gittiğini öğrendi. Sam'in numarası June'da yoktu. Fakat Julie'nin başka arkadaşlarının numaraları vardı. O numaraları tek tek aramaya başladı ve kızının nerede olduğunu bilen birisi ya da Sem'in numarasını alabileceği birisi çıkar mı diye kontrol etti. Fakat kimse kızının yerini bilmiyordu ve Sem'in numarasına da ulaşamamıştı. Bu noktada June artık çok kötü hissetmeye başladı ve içinde bir his kızının başına kötü şeyler geldiğini söylüyordu. June hiç vakit kaybetmeden polisi aradı ve kızı için bir kayıp başvurusunda bulundu. Tüm bunlar yaşanırken telefonuna cevap vermeyen tek kişi Julie değildi. 22 Mayıs Cumartesi günü Sam ve ailesi hafta sonunu beraber geçirmeyi planlamıştı. Fakat Sam'in ailesi o gün çocuklarına bir türlü ulaşamadı. Saatler geçiyordu ve Sam'den hiçbir haber yoktu. Ailenin yaptığı bütün aramaların sonu da sesli mesajla bitiyordu. Tabii bu durumda aile çok endişelendi. Ama neyse ki Sam'in babası Steve'de Sam'in evinin anahtarı vardı. O yüzden Steve eşine "Bekle, ben evi kontrol edeyim. Belki telefonunu kaybetmiştir." diyerek evden ayrıldı ve Sam'in evine gitti. Ama eve girdiğinde karşılaştığı görüntü kesinlikle görmeyi beklemediği bir şeydi. Babası evden içeri girdiğinde Sam'in odasını kontrol etti ve Sam'in yatağında yüzüstü yatan, kafasında bir kurşun yarası olan genç bir kadın bedeni gördü. Kıyafetlerin bir kısmı parçalanmıştı ve sweatshirtünün üzerinde "Tamamen senin" yazan bir not vardı. Sam'in babasının yani Steve'in bu görüntü karşısında kanı dondu ve derhal 911'i aradı. Tahmin edeceğiniz üzere de Sam ortalarda yoktu. Gerçekten çok korkunç bir durum. Oğlunuzun evinde ölü bir beden buluyorsunuz ve oğlunuza da ulaşamıyorsunuz. Kim bilir adamın kafasından o noktada neler geçmiştir. Polisler olay yerine ulaştığında bedenin Julie'ye ait olduğunu belirledi ve telefonunu kontrol ettiklerinde o akşam Sam ile olan mesajlarına ulaştılar. Tam da bu zamanlarda başka bir polis ekibi de Julie'nin evindeydi ve annesi June ile görüşmekteydiler. Çünkü annesi biliyorsunuz ki kayıp başvurusunda bulunmuştu ve bunun üzerine polis ekipleri bilgi almak için evlerine gitmişti. June ile görüşen polislerden bir tanesi bir süreliğine dışarı çıktı ve polis arabasına doğru gitti. Orada biraz oyalandıktan sonra polis memuru geri geldi ve açıkçası suratındaki ifade pek de iç açıcı değildi. Polis memurunun suratındaki ifadeyi fark eden June bir şeylerin yolunda gitmediğini anında fark etti. Fakat o sırada düşündüğü şey kızının bir araba kazasına karışmış olabileceğiydi. Yani elbette ki en kötüsünü direkt aklına getirmedi ya da getiremedi. Nihayetinde burada kızından bahsediyoruz. Ama maalesef polis memuru anneye Julie'nin bedeninin Sam'in evinde bulunduğunu söyledi. İlk başta June'un tek söyleyebildiği kelime hayırdı. Ağzından sürekli hayır kelimesi çıkıyordu ve başka bir şey söyleyemiyordu. Daha sonra olayın şokuyla beraber bulunan bedenin Julie olamayacağını iddia etti ve polislere bir yanlışlık yaptıklarını söyledi. Fakat polisler olay yerinde Julie'nin cüzdanını ve kimlik kartını bulmuştu. Yani bu olayda herhangi bir yanlışlık yoktu. O beden kesinlikle Julie'ye aitti. Polis için bu dava aslında çok açık ve netti. Sam o gece Julie'ye evine gelmesi için mesajlar atmıştı ve ertesi gün Julie'nin bedeni de onun evinde bulunmuştu. Sam de ortalıkta olmadığına göre Sam Julie'ye tecavüz edip ardından da onu öldürmüştü ve şu anda da polisten kaçmaktaydı. Polisler için ortada çözülmesi gereken herhangi bir gizem yoktu ve tek yapmaları gereken Sam'i bulup tutuklamaktı. Ailenin aksi ifadelerine rağmen polisler bunun bir aşk üçgeninden kaynaklanabilecek bir cinayet olduğunu düşündü. Çünkü bedenin üzerindeki notta "Tamamen senin" yazıyordu. Ayrıca Sam'in bir de küçük bir suç geçmişi bulunmaktaydı. Sam daha önce bir cinayetten suçlanmış ve daha sonra da aklanmıştı. 2002 yılında Sam daha 19 yaşındayken Byron Bonito adında çok yakın bir arkadaşı vardı. 15 Ocak 2002 gecesi Sam bu arkadaşını bir otoparka getirmişti ve Sam'in de üyesi olduğu bir çete ortaya çıkarak Byron'u o gece orada öldürmüşlerdi. Her ne kadar sonrasında aklanmış olsa da bu hiç de iyi bir imaj değildi. Bu yüzden de polisler Julie'yi Sam'in öldürdüğünden neredeyse emindi. Sam'in babası bu durumda oğlunun bir numaralı şüpheli olacağının farkındaydı. Olay gözüktüğü kadarıyla polislerin inandığı gibiydi. Fakat Steve'in içinden bir ses oğlunun bu olayla bir ilgisi olmadığını ve masum olduğunu söylüyordu. Bunun üzerine Steve oğlunun masumiyetini ispatlamak için kendi araştırmalarını yapmaya başladı. Çünkü görünüşe göre polisin böyle bir çabası olmayacaktı. Zaten onlar çoktan Sam'i suçlu olarak belirlemişti. Steve teker teker Sam'in bütün arkadaşlarını arayarak işe başladı. Her ne kadar bu arkadaşlar yardım etmek isteseler de hiçbiri Sam'i ne görmüştü ne de ondan bir haber almıştı. Ama hepsi bir şekilde Steve'e Sam'in başka arkadaşlarının numaralarını vererek iletişim ağını genişletmeye çalıştı. Steve'in konuştuğu arkadaşlardan bir tanesi Daniel Wozniak, Sam'in komşusuydu ve onunla aynı apartmanda yaşamaktaydı. Konuşmalarında Daniel, Steve'e Sam'i cuma akşamı gördüğünü fakat daha sonra ondan hiç haber almadığını söyledi. 24 Mayıs günü Steve, Sam'in kredi kartının banka kayıtlarına ulaşmayı başardı ve anında fark etti ki 3 farklı gün belli bir bankada karttan para çekilmişti. Paraların çekildiği ATM Long Beach'te Pizzeria adında bir mekanın yanındaydı. Üstelik burası Sam'in evine de oldukça yakındı. Banka kayıtları gösteriyordu ki birisi kartı kullanarak pizza da yemişti. Yani karttan para çekiliyor ve yemek yeniyordu. Bu durumu şüpheli bulan babası bankanın olduğu yere ve pizza restoranının olduğu yere gidip etrafa bakındı. Eğer kartı kullanan her kimse onun tekrar gelebileceğini ya da kart Sam tarafından kullanıldıysa belki de arabasını etrafta görebilirim diye düşündü. Ama tabii bu zor bir ihtimaldi ve nihayetinde bundan bir şey çıkmadı. Salı sabahı Steve, Sam'in birkaç arkadaşını tekrar aradı. Sıra Daniel'a geldiğinde bir şeyler garipti. Çünkü Daniel ilk konuşmalarında anlattığı hikayeyi değiştirmişti. Bu seferki konuşmalarında Daniel, Steve'e Sam'in aile problemleri çektiğini söyledi. Fakat Steve anında karşısındaki adamın yalan söylediğini anlamıştı. Çünkü Sam'in ailesiyle arası çok iyiydi. Ailesine sıkıca bağlıydı ve babasıyla çok yakınlardı. Ailenin diğer üyeleriyle de arasında bir tartışma yaşanmamıştı. Daniel bu yalanı burada neden uydurdu bilmiyorum çünkü bu çok saçma. Bilmediğin bir konu hakkında yalan söyleyeceksen neden karşı tarafın tamamen hakim olduğu bir konu üzerinden söylersin ki bu yalanı? Sam'in ailesiyle olan ilişkisini belli ki bilmiyordu ve bu konuda gidip Sam'in babasına yalan söyledi. Bizzat ailesinden bir bireye. Zekice. Steve'in fark ettiği bir diğer şey ise bütün bu aradığı numaralar arasında yalnızca Daniel'ın numarasının kodu Long Beach'e aitti. Paranın çekildiği bankanın ve pizza restoranının bulunduğu yer oluyor burası da. Her ne kadar bunlar tam olarak bir şey ifade etmese de Steve bu işte bir şeylerin yanlış olduğunun farkındaydı. Yani Daniel ile ilgili bazı şüpheleri vardı. Polise giden Steve, Sam'in kredi kartının kullanıldığını onlara söyledi ve polisler o ATM'nin güvenlik görüntülerine ulaştılar. Görüntülere göre ATM'den parayı çeken kişi 17-20 yaşları arasında beyaz tenli genç bir çocuktu. Beyzbol şapkası takıyordu ve Sam'in kartıyla ATM'den para çekiyordu. Polisler bu kişinin kimliğini öğrendi ve kişinin Wesley adında bir genç olduğu ortaya çıktı. Polislerin işi görüntülerdeki kişinin kimliğini belirledikten sonra çok kolaydı. Genç çocuğun bütün bilgilerine ulaştılar ve evine bir helikopter, iki polis arabası ve bir FBI aracı gönderdiler. Polislerin inancına göre bu genç çocuk Sam'in saklanmasına yardım etmekteydi. Hatta belki de cinayete bile yardım etmişti. Ekiplerin evine geldiğini gören Wesley neye uğradığını şaşırdı ve onlara yanlış adamı yakaladıklarını söyledi. Çünkü böyle bir şey hiç beklemiyordu. Onlara neden bahsettiklerini bilmediğini, yalnızca Daniel Wozniak denen adamın meşgul olduğu için onun yerine bankasından para çekmesini istediğini söyledi. Şaşırdık mı? Bu yüzden de o gün ATM'ye gitmişti ve parayı Daniel'ın yerine o çekmişti. Ekipler ona Daniel'ı nereden tanıdığını sorduklarında ise çok eskiden ortaokuldan beri tanıştıklarını ve onun çok iyi bir adam olduğunu söyledi. Öyle mi acaba? Wesley'e göre Daniel çok kibar birisiydi ve etrafındaki insanları hep güldürür, eğlendirirdi. Tabii bu ifadeden sonra polisin okları Daniel'a çevrildi çünkü hem Steve hem de bu genç çocuk Daniel'ın ismini vermişti. Polis de bu olanlardan sonra artık onun da bu işte bir suç ortağı olabileceğini düşündü. Ve tabii Sam'in kartı da onda olduğu için Sam'in nerede olduğuna dair bilgi verebilir umuduyla Daniel tutuklandı. Daniel tutuklandığı gün bir bekarlığa veda partisi vermekteydi. Çünkü birkaç gün sonra da düğünü gerçekleşecekti. Fakat bu parti uzun sürmedi. Çünkü polisler kendisini gidip bizzat bu partiden aldı ve sorgulamaya götürdü. Peki bu olayda bahsi geçen bu adam tam olarak kimdi? Hemen anlatıyorum. Daniel Wozniak 26 yaşında bir tiyatro oyuncusuydu ve bir tiyatro şirketinin parçasıydı. İnsanlar onu genellikle çok iyi, çok cana yakın bir insan olarak tanımlardı. Rachel Buffett adında da bir nişanlısı vardı ve onunla evlilik hazırlıkları yapmaktaydı. Nişanlısı ile de Daniel bir oyun sergilerken tanışmıştı. Rachel da aslında bir oyuncuydu ve Disney World'de Disney Prensesi olarak çalışmaktaydı. İkili birbirlerine aşık olmuştu ve Daniel ona 2008 yılında evlenme teklif etmişti. Sorgulama sırasında Daniel polise sürekli bu işle bir ilgisi olmadığını söyledi. Israrla hiçbir şey bilmediğini iddia ediyordu. Fakat zamanla polislere anlattığı hikaye değişmeye başladı. Polislere sorgusunda Wesley'den Sam'in kartını kullanarak para çekmesini istediğini itiraf etti. Ama söylediğine göre bunu Sam için yapmıştı. Yani Sam ondan istemişti. Fakat daha sonra Sam'in ona Julie'yi evinde öldürdüğünü itiraf ettiğini söyledi. Daniel'ın ifadesine göre Sam onu tehdit etmişti ve eğer kaçmasına yardım etmezse sıradaki kurbanının kendisi olacağını ima etmişti. Bu sırada Daniel, Julie'nin ölümüyle ilgisi olmadığına dair sürekli yemin ediyordu. Nedense hiç inandırıcı gelmiyor. Bu ifadeden sonra polisler Daniel'a DNA testi uygulamak istediklerini söyledi ve ondan tükürük örneği istediler. Peki Daniel bunu duyunca ne yaptı peki? Polislere bir dakika bir dakika hikaye aslında tam olarak anlattığım gibi değildi dedi. Çünkü onun anlatışına göre Julie'nin öldürüşüyle hiçbir bağlantısı yoktu. Haliyle DNA'sının o odada ya da evde olmaması gerekiyordu. O zaman aslında tükürük örneği vermekten kaçınması ve hikayeyi değiştirmesi de anlamsızdı. Demek ki DNA'sının orada muhtemelen bulunacağından korktu ki hikayesini şöyle değiştirdi. Artık son olarak bu sefer söylediğine göre Daniel o gün Sam'in apartmanına uğramıştı ve Julie'nin ölü bedenini görmüştü. İçeri girmişti ve Julie'nin kafasında iki tane kurşun yarası görmüştü. Evet, iki tane. Şimdi sizden Sam'in babası Steve'in ifadesini hatırlamanızı istiyorum. Onun verdiği ifadede yalnızca bir adet kurşun yarası vardı. Bu cümle sayesinde polis o anda bir aydınlanma yaşadı diyebiliriz. Çünkü cesede baktığınızda yalnızca bir tane kurşun yarası gözüküyordu. İkinci bir kurşun yarası vardı, evet. Ama bu daha sonra yapılan otopsi sonucunda fark edildi. Kurşun yarasının ilk başta gözükmesi imkansızdı. Çünkü ikinci yara bir şekilde dokularla kapanmıştı. Yani kimse Julie'nin kafasında iki tane kurşun yarası olduğunu başta bilmiyordu. Daniel hariç. Bu bilgiyle beraber polisler Daniel'ın Julie öldürüldüğü zaman o evde olduğunu düşünmesini sağladı. Rachel, Daniel'ın nişanlısı, sorgulama için getirildi ve o sorgulama sırasında tavırları biraz garipti. Onun bu cinayetteki bağlantısıyla ilgili çok tartışma var. Çünkü sorgulama sırasında polisler ona nişanlısının bir cinayeti örtmekten suçlandığını ve tutuklandığını söylediklerinde tepkisi şöyle olmuştu. Aa, gerçekten mi? İlginçmiş. Bu çok çılgınca. Sanki bu çok normal bir habermiş gibi davranmıştı. Bu konuyla hiçbir ilgisi olmadığını ve Sam'i daha önce hiç görmediğini söyledi. Daha sonra da gizemli bir arkadaşın Sam'in apartmanına uğradığını gördüğünü söyledi. Kısaca hikayesi çok tutarsızdı. Daniel tutuklandı ve hapse gönderildi. Bu sırada bir adet telefon etme hakkı bulunuyordu ve bu hakkı nişanlısını aramak için kullandı. Konuşmada Rachel Daniel'a Daniel'ın abisi Tim ile konuştuğunu söyledi. Söylediğine göre Daniel Tim'e kanıt dolu bir sırt çantası vermişti ve daha sonra Tim bunu Rachel'a söyledi. Bu çantada mermi kovanları, Sam'in cüzdanı, kimliği ve kanlı kıyafetleri vardı. Telefonda Daniel bunu duyduktan sonra Rachel'a yalvarmaya başladı. Bu kanıt çantasını polise vermemesi için yalvarıyordu. Bunun üzerine Rachel da ona Daniel, beni aradığın hapishanenin bütün telefon konuşmalarının kaydedildiğini biliyorsun, değil mi dedi. Rachel, Daniel'a son olarak da telefonu kapatır kapatmaz dedektifleri arayacağını söyledi. Bazıları bu telefon konuşmasını Rachel'ın kendini aklayabileceği şekilde yönlendirdiğini düşünüyor ki bence de aslında mantıklı ama tabii tartışmaya da açık. Bu telefon konuşmasından sonra Daniel elbette ki çok korkmuştu çünkü artık her şeyin bittiğini biliyordu. Bu yüzden hemen polislerle konuşmak istediğini söyledi ve onlara suçunu itiraf etti. Sorgulama odasına getirildiğinde "Ben bir deliyim ve ben yaptım," dedi. Polisler daha açık olmasını istediklerinde ise "Julie ve Sam'i ben öldürdüm," dedi. Bu konuşmanın kamera görüntüleri var. 2 dakikalık bir video buldum. Türkçe altyazısıyla beraber Instagram hesabına ekleyeceğim. İzlerseniz ne kadar garip davrandığını görebilirsiniz. Belki de bütün deliyim olayını akıl sağlığının yerinde olmadığını düşündürmek için yaptı. Ama hayır Daniel, sen deli falan değilsin. Sen bir şeytansın. Bu yeni ifade tabii ki polisi şok etti. Çünkü en başından düşündükleri gibi Sam cinayeti işleyip kaçmamıştı. Sam'in kendisi de bir kurbandı. Peki bütün bu olaylar nasıl gerçekleşmişti ve Sam'in bedeni neredeydi? Daniel polise her şeyi anlatmayı kabul etti. Anlattıklarına göre paraya inanılmaz ihtiyacı vardı ve çaresiz bir noktadaydı. 2 aydır kirasını ödeyemiyordu ve çok yakın bir tarihte de düğünü gerçekleşecekti. Ayrıca nişanlısıyla birlikte masraflı bir balayı tatili de ayarlamışlardı ve Daniel'ın parası yoktu. Bu durumu nişanlısına da söylememişti. O yüzden Rachel'ın bunlardan haberi yoktu. Yani en azından öyle iddia ediyor. Daniel, Sam'in bir kenarda 60 bin dolar parası olduğunu biliyordu. Bu parayı da Sam askerlik yaparken biriktirmişti. Maalesef bir noktada da bu paradan Sam Daniel'a bahsetmişti. Yani Daniel'ın planı Sam'i öldürüp parayı da hesabından çekmekti. Bu parayı da düğünü ve balayı için kullanacaktı. Daniel polise Sam'e bir mesaj attığını söyledi. Mesajda da ondan tiyatro binasındaki bir şeyleri taşıması için yardım istediğini yazmıştı. Sam bu teklifi tabii yardım ederim diyerek kabul etti ve tiyatro binasına geldi. Sam geldiğinde Daniel ona "Benimle tavan arasına gelip bir şeyi taşımama yardım eder misin? Çok ağır, tek başıma kaldıramıyorum," dedi ve oraya çıktılar. Tavan arasına çıktıklarında Daniel Sam'e "İşte bu," diyerek taşıyacakları şeyi gösterdi ve Sam o nesneye doğru eğildiği anda Daniel onu kafasının arkasından vurdu. Söylediğine göre bu ilk atıştan sonra Sam hala hayattaydı. Hatta bir şeyin kafasına düştüğünü düşünerek Daniel'dan yardım etmesini istemişti. Ya gerçekten çok acıklı. O sırada Sam'in hissettiği elektrik şoku gibi bir şeydi. Tabii Daniel Sam'in ölmediğini görünce yardım edecek hali yok herhalde. Silahını tekrar ateşledi ve bu ikinci kurşun Sam'i maalesef öldürdü. Gerçekten söyleyecek kelime bulamıyorum. Daniel Sam'i orada bıraktı ve tiyatroya o geceki oyununda sahne almak için dönmeden önce eve uğradı. Bu arada o akşamki oyunda Rachel ile birlikte sahne alacaklardı. Akşam olduğunda Daniel sanki birkaç saat önce kimseyi öldürmemiş gibi gayet normal bir şekilde oyununu sergiledi. Bu sırada Sam'in bedeni hala yukarıda, hemen yukarılarında tavan arasındaydı. Daha sonra Daniel polislere kendi izlerini silmek için Julie'yi öldürdüğünü söyledi. Nasıl bir oyun kurguladığını zaten az çok tahmin ediyorsunuzdur. Sam'i öldürdükten sonra onun telefonundan Julie'ye kötü olduğuna dair mesajlar attı. Julie Sam'in evinin kapısına geldiğinde Daniel ile karşılaştı. Tabii ki bu karşılaşma planlıydı. Bu sırada Daniel Julie'ye "Aa, sen de mi buradasın? Sam beni aradı ve kötü olduğunu söyledi. Aile problemleri yaşıyormuş. Bende anahtar var. İstersen içeri alabilirim seni," dedi ve evin kapısını açtı. İkisi birlikte içeri girdi ve bir süre beraber takıldılar. Daha sonra Daniel Sam'in odasına gitti ve oradan Julie'ye seslendi. Garip bir şey gördüğünü ve gelip bakmasını söyledi. Julie odaya girdiğinde Daniel ona yatağın yanında bir şey gördüğünü ve kontrol etmesini söyledi. Julie Daniel'ın işaret ettiği yere bakmak için eğildiğinde ise Daniel onu kafasının arkasından silahı ile vurdu. Julie öldükten sonra da sanki ortada bir tecavüz varmış gibi gösterdi ve bedeni yatağa yerleştirdi. Böylelikle polis direkt olarak Sam'den şüphelenecekti ve bu çok zeki arkadaşımızın da bu cinayette olan ilgisi ortaya çıkmayacaktı. Cinayetler gerçekleştikten sonraki gün tiyatro binasına geri gitti ve tavan arasına çıkarak, bu kısım biraz rahatsız edici olabilir, Sem'in bedenini parçalara ayırdı. İnsanlar fark etmeden bedeni bütün halde dışarı çıkarmanın zor olacağını düşündü ve kendince böyle bir yöntem buldu. Daniel olayın bu kısmını polislere anlatırken ayrıca şöyle bir şey söyledi. Bütün bunları yaparken sürekli gülüyordum. Çünkü yaptığım şeye inanamadığım bir noktaya ulaşmıştım. Kendisi bütün bu olayı çok gülünç buluyordu. Tekrar burayı rahatsız edici bulabilirsiniz. O yüzden isterseniz azıcık ileri sarabilirsiniz. Sam'in vücudundan ayırdığı bazı uzuvları ve gövdesini tavan arasında bıraktı. Çünkü henüz her parçasını aşağı indiremiyordu. Bu yüzden o anda kafasını, ellerini ve dövmeli kolunu Long Beach'te bulunan Eldorado Park'a attı. Fakat bedeninin çoğu parçası hala yukarıdaydı. Polisler parktaki uzuvlara ulaştı ama maalesef hayvanlar da ulaşmıştı. Ve bu yüzden biraz kötü durumdaydılar ve Sam'in bir eli hiç bulunamadı. Sam'in bedeni askeri bir törenle defnedildi ve Daniel 2 adet birinci derece cinayetten hüküm giydi. Rachel ve Tim de kanıtları sakladıklarından dolayı tutuklandı. Daniel'ın savunma avukatı suçu Rachel'ın üzerine yıkmaya çalıştı. Ona göre bütün bu pahalı istekleriyle Daniel'ı bu yola iten kişi Rachel'dı ve bu işin içindeydi. Fakat Rachel kendisinin de Daniel'ın kurbanı olduğunu ve onunla hiç tanışmamış olmayı dilediğini ve kesinlikle bu olayla bir ilgisi olmadığını söylemeye devam etti. Dedektifler Rachel'ın eski erkek arkadaşlarından bir tanesiyle görüştü ve onun ifadesine göre Rachel sarhoşken eski erkek arkadaşını Daniel zannetmişti ve ona "Sana bedeni yakmanı söylemiştim." diye bağırmıştı. Fakat Rachel yine ısrar etti bu cinayetle bir ilgisi olmadığına dair ve yeminler etti. 6 yıl süren mahkeme sonucunda Rachel'ın cinayeti işlediğine dair bir kanıt bulunamadı. Fakat kendisi kanıtları saklamaktan ve polislere yalan söylemekten dolayı 32 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sam'in babası bu durumdan hiç memnun olmadı tabii ve Rachel'ın bu işten çok kolay sıyrıldığını düşündü. Rachel'ı suçlayacakları bir kanıt gerçekten olmadığı için, yani elde kayda değer bir şey olmadığı için cezası da 32 ayla sınırlı kaldı. Eğer bu işte ortaklarsa, bu durumda onun suç ortağı olduğunu kanıtlayabilecek tek kişi Daniel'dı. Daniel ya onu kendisiyle beraber götürmek istemedi ve korudu ya da Rachel gerçekten masumdu. Bilemiyorum. Daniel 2016 Eylül ayında ölüm cezasına çarptırıldı ve hala sırasını beklemekte. Ama o eyalette 2006'dan beri kimse idam edilmedi ve şu anda Daniel'ın olduğu yerde 750 kişi daha idamını beklemekte. Fakat bence hayatın sonuna kadar oradan çıkamayacağını bilmek ve her gün bununla yaşamak daha kötü bir ceza zaten. Rachel ve Tim ise ikisi de ceza sürelerini doldurdu ve tahliye oldu. Bugünkü olayımız bu kadardı. Ben aslında sizin Rachel ile olan düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Bana kalırsa bilmiyorum, yani kendisi de bir kurban olduğunu iddia ediyor ama ben bunu pek inandırıcı bulmadım. Bence kendisi de bu işin içindeydi. En azından bir şeylerden haberi olduğunu düşünüyorum. Sizin fikirlerinizi de öğrenmeyi çok isterim. Bana Instagram'dan yazabilirsiniz her zaman. Gölge Kimlikler hesabından da videoyu kontrol etmeyi unutmayın bence. Orada Daniel'ın ilginç davranışlarını görebilirsiniz. Çok garip şekilde gülüyor ve akıl sağlığının yerinde olmadığını göstermeye çalışıyor bence. Umarım bölüm ilginizi çekmiştir. Bugünlük bu kadardı. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Altyazı M.K.